Merhaba. Umarım annem dinlemezin 125. bölümündesiniz. Yanlış duymadınız. Gerçekten 125. bölümdeyiz. Hop Alkazar'dayım. Bu 5. sezonda her cuma olduğu gibi burada kaydediyorum ama siz pazartesi günleri dinliyorsunuz. Ve bugün karşımda ilk başladığım zamandan beri çağırdığım arkadaşım Nazlı Bulum var. Hoş geldin Nazlı.
Hoş buldum Tulu.
Çok sevinçliyim artık karşımda olduğun için.
Ben de teşekkür ederim bu programa bu kadar uzun zamandır yaptığın için,
Değil
beni de davet
mi?
ettiğin için.
Bendeki bu hırs ve şey sadakat peki?
Mükemmel. Hayat istikrardır.
Nazlı, hayatından memnun musun?
Memnunum. Tabii ki hepimiz gibi memnun olmadığım çok fazla şey var. Ama kendi çemberimde diye memnunum. Bir de 30'lu yaşlarımın başındayım ve gerçekten kadın olarak bir evrim içinde olduğumu birkaç aydır çok net bir şekilde hissediyorum. Ve bu beni çok güçlendirmiş hissediyor.
Evet, onu ben de hissediyorum. Evet.
Güzel.
Yani 30'larımdan sonra, 30'dan sonra bambaşka bir hayat başladı her anlamda gibi hissediyorum. Daha iyi hissediyorum. Daha o bir iyilik geldi. Yani bir şeyler hep pozitif yönde gelişiyormuş gibi hissediyorum. Daha genç hissediyorum falan gibi yani.
Daha özgür bir hissi var galiba.
Var.
Ben mesela
Bir
30'a
fikrim
girdiğimde
var
çok
yani.
anlamadım onu. Hala o 20'lerin sonunun baskısını hissediyordum. Şimdi geçtiğimiz ay, yani işte 23 Aralık benim doğum günüm. 31'e girdim ve böyle, yani o civarlarda böyle anladım yani. Herhalde bu böyle 35'e kadar falan sürecek bir zaman dilimi.
Evet, 31, 30'da ben şok olmuştum yani. Sadece 30 yaşındayım diye konuşuyordum. O böyle bir ergenlik gibi geçti. Zor bir dönemdi. Ama 31'den sonra çok rahatladım. Ben 35 oldum bu arada, haberin olsun.
Güzel.
Evet. O zaman programın gerçek sorularına başlıyorum hazırsan.
Başlayalım.
Çünkü bu yani hayat nasıl, memnun musun falan biraz şey bir soruydu. Geçiş sorusuydu.
Evet, genel bir soru ama
Genel bir
yine de
soru.
önemli.
Tabii bir insan nasılsın diye sorsun değil mi insanların gözünün içine bakıp. Boş yapıyorum. Ben yine dün gece içtim hadi itiraf edeyim. Ben
Gerçekten.
içtim.
Hiç hangover gözükmüyorsun.
Hangover evet. Kararında içip akşam yemek yiyip eve döndüm. Yani normalde çünkü eve dönmediğim zamanlar çok
Nerede oluyor?
Sen uzun süredir üreten bir insansın. Ve son zamanlarda seni ana akımda da görmeye başladık. Bu sana nasıl hissettiriyor? İki farklı dünyada varsın artık. Ama aslında yani böyle ana akımla bizim dünyamız farklı. Bizim dünyamızdan kastımı da beni dinleyenler anladı bence ama bazen böyle Instagram'da yorumların altına şey yazıyorlar. İşte ben bu konukların hiçbirini tanımıyorum ya. Bunlar nasıl ünlü?
Ünlüsü, ne konuda ünlü?
İşte bizim tanıdığımız o
Evet.
çember diyelim. Artık sen ama o çemberin dışındasın. Sen televizyondasın.
Evet, televizyondayım herhalde bir 4 sene. Pandemi ile beraber böyle bir televizyon kariyerim daha uzun bir şekilde devam etmeye başladı. Ya şey, ne farkı var? Ya aslında ben sadakatsizle başladığım için çok yumuşak bir geçiş olduğunu düşünüyorum onun. Çünkü orada Nesra Yeşilyurt'tu yönetmen, Cansu Dere vardı. Yani bunlar çok güçlü kadınlar. Ve o sette şu anki genel televizyona baktığımızda hem daha niş bir işti, hem de daha kaliteli bir setti
Bir
gerçekten.
şey söyleyebilir miyim? Ben nefes
İzliyordun.
almadan izliyordum.
Evet.
Nefes almadan. Ya yani böyle bir şey olamaz.
Harika da bir seyircimiz vardı. Yani gerçekten böyle sokakta, o yüzden olumsuz anlamdaki o ünlülük şeyini çok yaşamadım. Her zaman böyle, yani yanıma gelen insanlarla bir sohbet etmenin keyfine vardım. Çünkü bazı yaşım, benim yaşadığım bir sürü insan başka türlü projelerle daha çok tanınıp daha kontrol edemediği bir tanınmanın içine düşebilir.
Of, o çok...
Benim için yumuşak bir geçiş oldu, evet. Zor olabilirdi
çok
o.
Çok zor olabilirdi Nazlı.
Ve benim o işte yürütücü yapımcımız da Suzan Hanım, inanılmaz bir kadındı. Ha, bu kadar güçlü kadınlarla beraber çalışınca onlar senin yerine bir sürü şey düşünüyorlar ve sonradan duyup inanamadığım, beni kolladıkları o kadar fazla durum olmuş ki benim farkına bile varmadığım. Evet, özellikle gençleri, yani o setin içinde zaten böyle 3 kişi falandık, hani daha genç olan, çok kolladıkları ve çok sevdikleri bir şey içinde çalıştım, süreç içinde çalıştım. Onun da pozitif bir etkisi var üstümde. Ama şimdi baktığımda televizyonda çalışmanın şöyle bir yıpratıcı tarafı var. Sen de setleri biliyorsun. Setler kadınlar için zor bir yer yani. Gerçekten tuvaletin bile büyük bir sorun. Ve eğer senin başında diyeceğim, yani o yapım ekibi, hani sette duran yapım ekibi, belli inceliklere ve nasıl
düşünceleri,
diyeyim, etik,
evet.
Etik kurallara şey değilse, sürekli sen çok temel şeyler için yıpratıcı kavgalar veriyorsun. Ve bunun bir kadın meselesi olduğunu bile anlamıyorlar bazen yaptıkları şeylerin. Bu yıpratıcı, evet, yani sınırını koruman zorlaşıyor, kendine bir alan yaratman zorlaşıyor, iletişim kurman zorlaşıyor, mesafe alman zorlaşıyor. Ben de çok dışa dönük ve insan seven biri olduğum için bu mizacımın bazen şeyini çekiyorum, yani ceremesini
Çeker.
Çekiyorum.
Ama ben soruları sormadan cevaplara başlayamazsın.
Ama bu buna bağlantılı değil miydi? Eyvah. Her şeyi anladım.
Bir dur bakalım, ben bir sorumu sorayım da ondan sonra bu cevapları ver. Hayatım, burada program. Yani şöyle bir soru var. Eril gözün içine işlemiş olduğu sinema sektöründe kadın olmak. Nasıl bir şey diyecektim. Sen zaten bir giriş yaptın.
Evet, gireceğim. Bunun da cevabı yine başka bir şekilde uzun uzadıya var ben.
Tabii ki sen...
Konuşurum.
Aynen. Yani evet, ben de hani setlerde çalıştım. Birçok şeye maruz kaldım. Ekibim, kamera arkası vesaire, ama oyuncunun sette olması, kadın bir oyuncunun sette olması, çok kibar olman vesaire, güler yüz olman, senin de demin söylediğin gibi, senin başına dertler açabilecek şeyler. Ve bu işte yönetmeninden yapımcısından setçisine kadar süre gelen şeyler olabiliyor. Yani ne yaşadın, ne yaşıyorsun, bir soralım.
Evet, bir de set dediğin şey, özellikle televizyon ya, televizyonsa bu 16 saate varan böyle set günleri oluyor ve herhangi bir insan grubunu alıp 100 kişiyi falan böyle merkezden uzak bir yerde 10 saatlerde tuttuğunda, haftanın 6 günü ya da hadi 4 günü olsun, 5 günü olsun, bir süre sonra o insanlar arıza vermeye başlar, evet, yani. Çok, bu çok psikolojik bir şey yani.
Aslında temelinde sorun
evet,
var.
Evet, deney yani, bu çok sistemsel bir sorun. Eril gözün hakim olduğu bir sinema sektöründe olmak, ya ben çok şeyden şanslıydım. Bunun her zaman farkındaydım. Benim ilk setlerim, evet, sinemayla başladım. Bağımsız sinemayla başladım ve ilk setlerim hep kadın yönetmenlerle çalıştım. Ya da erkeklerde eşcinseldi yani. İlk 4-5 setim böyle benim. Ve bu gerçekten inanılmaz bir konformuş. Bunu seneler geçtikçe her zaman daha iyi bir şekilde anlıyorsun. Evet, böyle cevap verebilirim bunu herhalde.
Ya bir de sen en başında şeyi söylemedim. Oyunculuk yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun. Hani bir sürü kolda varsın. Ve dediğin gibi ilk başlarda ben de hatırlıyorum. Yani Bartu benden önceni bilmiyorum ama sonuçta o zaman da senin yaptığın kısa filmler, yapımcı olduğun işler, insanlara yardımların, koşturmaların, ekibinin sadece kadın odaklı olması, hepsini gözlemlemiştim. Lubunyalar ve kadınlarla çalışmak çok büyük ayrıcalık bence de. Ve bir anda böyle erkeklerle dolu, erkek egemen, ataerkil o şeye girdiğin zaman, dediğin gibi yani bir odanın içine sok, hı-hı, 6 gün boyunca sıçarsın.
Evet.
Yani ne bileyim, herkes birbirini de siker, herkes birbirine aşık olur, herkes birbirinden nefret de eder. Yani garip bir şey var, denklem var bence.
Hı-hı. Ya alanlar kayboluyor, hiçbir şekilde kişisel alanın kalamıyor. O yüzden o çalışma alanının aslında bütün bu işte saat sınırlamaları, gün sınırlamaları falan bir tırnak içinde şımarıklıktan değil, gerçekten insani bir ihtiyaç. Yani yapımcılık konusunda da ben evet ideal bir seti çok para gerektirmediği bir bakışla büyüdüğüm için, öyle bir sinemanın içinden geldiğim için, sonra diziye başladığımda bir sürü haksızlığın karşısında ama bütçemiz yoku duydukça gelişen bir hırs oldu yani bende. Hayır bir dakika, set...
Ben biliyorum bunu.
Evet,
ben buraya
set
çalıştım.
Dediğin şey illa parayla huzurlu olmuyor yani.
Evet,
ben
abi.
Çok parasız ama evet, bir sorun
doğru.
Çıktığında da orada çözülmek için hemen aksiyon alabilen, çünkü kadın oldukları için hemen aksiyon alabilen, bunun öneminin farkında olabilen setlerden geliyorum. O yüzden bu bir bahane.
Bana anlatmayın abi.
Evet, bir de oyunculuk kalitesiyle setin nasıl olduğunun birebir bir ilişkisi var. Bu yüzden de bu benim derdim oldu ve bu yüzden de yapımcılıkla ilgili belli etik kararların kovalanması gerektiğiyle ilgili bir böyle istek duydum. Bir de evet ya, yani başka insanlara ön ayak olabilmek de önemsediğim bir şeydi. Ben neticede çok küçük yaşta bu sektöre girdim. Bir sürü insan tanıyorum. O bir sürü insan da aslında yeni gelenlere yardımcı olmak için orada hazırlar. Sadece iyi bir hikayesi de olan bir sürü benden daha genç insan bunu bilmiyor. Hı hı. Ya da çekiniyor. Bu biraz kaynağını paylaşmak gibi de. Yani bir tık zaten dünyadaki bütün oyuncuların artık çok yaptığı bir şey yani. Ben ilk böyle yapımcı olacağım insanlara çok garip geliyordu. Aa oyuncu ve yapımcı, aa oyuncu ve yönetmen, aa oyuncu ve kurgucu, yani ne bileyim hani başka alanlarda da çalışması insanlara daha garip geliyordu. Şimdi biraz daha bizim ülkemize de sirayet etti, bu normal
yavaş yavaş
bir şey.
Geliyor, yazan oynuyor kadın.
Evet, hiçbir
şeyden.
Oyuncu da evde oturup çünkü rol beklemek zorunda değil, biz de üretimin bir parçasıyız.
Tabii ki. Oyunculuk yaptığın filmlerde de genç kadınların toplum içindeki çıkmazı, geleceksizlikle boğulması, baskılara karşı mücadelesi, queer ilişkileri gibi temalar gözümüze çarpıyor. Bu temalarla bir derdin olduğunu sanıyoruz biz. Biz öyle düşündük ekip olarak.
Öyle gibi geldi.
Nedir? Hayatla kavgan, sokuşturduğun, o oralar, kurcaladığın konular.
Ya ben gençlik işlerini çok seviyorum. Hala seviyorum. Artık onlara kast edilemeyecek yaşa da geldim. Ama tabii ki...
Hiç öyle değil. Yani tipin kesinlikle oralarda hala.
Değil.
Değil mi?
Değil,
çalışmıyor
değil.
Mu?
Yok.
Anne rolü mü geliyor? Ne yani?
O kadar da olmasa daha arada böyle bir hani...
yeni iş kadını, genç iş kadını.
Falan gibi hani evet, böyle bir daha aslında yelpaze de genişledi yani. Güzel yani.
Tabii
hani,
ki.
Evet. Ama daha böyle gençlik işlerinde oynadığımda aslında o anki dertlerimden daha büyük baskılarla falan mücadele eden karakterler canlandırdım aslına bakarsan. Yani o an benim dertlerim daha şehirli bir gencin dertleriydi. Ama bize şehirli hikayesi yapılmadığı gibi şehirli gençlerin de hikayesi anlatılmıyor.
Evet.
Dolayısıyla ben daha taşrada ya da daha gettoda falan böyle yaşayan kızların böyle dertlerin, daha cinsel baskıyla ilgili bir sıkıntısı olan, daha toplumsal olarak daha görülmeyen bir kesime, yani şu zamana kadar böyle onların hikayelerinde rol aldım. Bu da böyle şaşırdığım bir şeydi. Ya ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama bana hep taşrada oynuyorum bir şekilde. Hiç ya Ankara'da da oynuyorum. Ya işte Balıkesirli, Mavi Dalga Balıkesir'deler. Bartu ben bile Eskişehir'den gelmiş bir ve o İstanbul'un gece hayatına ve sanatçı çevresine yeni yeni girmeye çalışan ve bunu isteyen bir kızdı yani. Hani hiç böyle İstanbul'da uzun bir süre hiç oynamadım.
Evet ya, İstanbul'u kimler oynuyor? Bende de mesela Kürt kast şeyi var. Kaşlardan. Aynen, ben de doğudaki kadınım yani baktığında.
Evet.
Beni bir yere koysan. İstanbul'u kim oynuyor ya? Serenay Sarıkaya.
Evet. Ama evet, bir vizyonla tabii ki iş seçmeye çalışıyorum. Bütün bu oynadığım şeyler bir araya geldiğinde hem yaşadığım dönemin Türkiye'sine dair bir şey söylesin istiyorum. Hem de tabii ki kimlikle ilgili bir şey söylesin istiyorum. Bu yüzden aslında televizyonda dahi seçici olmaya hala çalışıyorum. Bir bütünlük oluştursun
yani,
istiyorum.
Ki,
hayata
ki.
Dair bir şey söylesin istiyorum.
Tabii ki. O çok önemli. Bir yandan da oynadığın rolün hayata dair bir şey söylememesi problem mi diye de düşünüyorum. Yani evet, boktan işlerde bulunmandan bahsetmiyorum tabii ki. Onu hani iyi bir senaryo seçiyorsundur, yönetmeni seçiyorsundur, falanı seçiyorsundur da. Ama evet, oyunculukta o dert anlatma kısmı da önemli galiba. Neyse, ben kurtulamıyorum.
Evet, şey, gıcık bir çelişki. Para kazanmak için yapıyoruz. Ama ya ben de şeyin konforu var tabii ki. Ben tek başına yaşayan özgür bir kadınım. Ya bakmam gereken bir çocuk yok. Sorumlu olduğum, benim bakmam gereken yaşlılarım yok. Bu bir özgürlük. O yüzden ben kendimden sorumluyum. O yüzden bu lüksü şu anda tutabiliyorum.
Tercihlerimi kendim yapabiliyorum.
Yapabiliyorum. Evet. Ama bir sürü insanın böyle bir lüksü de yok. O yüzden de sırf para kazanmak için bazı yapımların içinde oluyorlar. Ve buna da eleştirel bir bakış geliştirmek tabii ki hiç hoş bir şey değil.
Evet canım, iş geldi neticede diye patlayan herkes işimiz var. Evet. Ya sen şanslı bir taraftasın ve seçici olmak da senin tercihin ve bunu yapmaya özgür, bunu yapma özgürlüğün de var.
Evet, yani ama taviz evet,
oyunculuk
verme,
oyunculukta her zaman olmayabilir.
Evet, taviz verme cesaretim var diyeyim, ya da yani çok ekonomik olarak açıkçası bunu yapabilecek kadar büyük bir özgürlükte de değilim. Ama yani bir uğraşıyorum yani gerçekten bunun için. Bakalım nereye kadar yapabileceğim.
Ben de bir takip edeceğim bakalım. Lan ağzının parası bitmiş.
Ben böyle at üstünde kılıçlarla görürsem beni.
No, şey, Eftalya Nazlı çok kötü durumda falan. Arıyor Eftalya'yı. Hayır. Demeyeceğim böyle bir şey. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Sen hep çok iyi işlerde oynayacaksın. Peki. Çok iyi işlerde oynayacaksın demişken. Ne alaka? Erotik bir filmde oynamak ister miydin?
Yok. Yani şey. İstemezdim. Ya oyunculukla ilgili aradığım şey de beni heyecanlandıran, yani ne bileyim, bir film izlersin böyle, ah keşke bu karakteri ben oynasaydım dersin ya, öyle bir sinema zevkim de yok. Erotik hikayeler, aşk hikayeleri, seks üzerine olan hikayeler beni o kadar seyirci olarak şu zamana kadar cezbetmedi. Yani öyle bir sinema zevkim yok. Bir de böyle şöyle bir şey var, seks sahnelerinde ya da cinsellikle ilgili, seks sahnesi olması gerekmiyor illa ki, bir yakınlaşma olan sahnelerde çok teknik bir durum var aslında ve çok yönetmenin kontrolünde olan bir şey ve sen bedeninle ilgili blokaj aşmaya falan çalışıyorsun. Orada oyunculukla ilgili bir dert değil de kendini o set içinde rahatlatmak, böyle şeyler birincil dert oluyor. O yüzden çok merak ettiğim bir araştırma alanı da değil.
Peki şeye sorayım. Senin sınırların neler? Yani o dediğin gibi, yani kendinle alakalı bir şey. Ne bileyim, çıplaklığına okey, sen aslında soyunmak da orada okey olabilir gibi bir denklem de olabilir.
Tabii
bilmiyorum
ki. Tabii.
Ama ne bileyim, sen gerçek hayatta bile bununla mücadele ediyorsan kameranın karşısında bunu da yapamıyor olabilirsin.
Evet, yani çok zor.
Senin sınırların neler?
Benim sınırlarım aslında yok, yani böyle bir sınırım yok. Şunu yapmam, bunu yapmam gibi bir şey söz konusu olamaz.
Her şeyi yaparım
olamaz.
Ama bir erotik film fantezim yok.
Yok, evet. Okay. Orada da yapımdan şey talep ederim ama. Yani işte o çıplaklığın post elemanları tarafından ya da set elemanları tarafından tanımadığım insanlar tarafından görülmemesi için işte özel tulumlar, kamera açıları, bunun kadın bedenine yaklaşımla ilgili ya da cinselliğe yaklaşımla ilgili bir erkek gözünün içeride olmayacağından emin olmak gibi tabii ki etik kriterlerim var. Ama bunlar kendim için değil, zaten olmasını beklediğim şeyler. Ve Türkiye bu konuda biraz dünya literatürünün şu an gerisinde kabul etmeliyiz ki. Yani çok böyle görünür ve mainstream blockbuster işlerde bile çiğnenmese de bazı etikler, demode bir cinselliğe bakış olduğunu görüyorum açıkçası. Çok fantezi unsuru yapmaya açık. Bunları gördüğümde biraz şeyden dolayı üzülüyorum. Yani bu niye ki yani? Hani bu işin güzel ve seyretmesi keyifli kısmı da burada değil ki. Gibi geliyor.
Evet. Doğru.
Böyle erotik bir karakter, mesela ağır romandaki Müjdar gibi bir şey, yani hani erotik bir çağrışımı olan bir karakter, böyle kadınlığını, cinselliğinin çok baskın olduğu ve ortada olan bir karakter oynamak isterdim tabii.
Tabii
o
canım.
Kışkırtıcı ve
Tabii ki.
eğlenceli.
Aynen. O zaman erotik filmine başladım. Yavaş yavaş seks konularına devam ediyorum.
Gel.
Kendini en seksi hissettiğin zaman dilimi.
Aa. Ya ben ergenliğimde çok şeydim. Seksi hissetmek mi o bilmiyorum ama mesela leopar çoraplar çok severdim. Beyaz rugan böyle çizmelerim vardı dize kadar dolgu topuk onunla gidiyordum okula falan.
Manyak.
Evet. Ve Türkiye'miz ne kadar özgürmüş ki ben lisede başladım tiyatro yapmaya profesyonel olarak. Ataşehir'den 256 otobüsüyle çift katlıyla Taksim'e gelip sonra da dolmuşla evime dönüyordum.
Tabii
ya.
Canım o zaman şeydi.
Evet yani çok özgürmüş. Renkli çoraplar çok seviyordum. Yani o giyimle ilgili ve kadınlıkla ilgili bir şeyle ilgili çok rahattım belli ki. Seksimi hissediyordum. Emin değilim bence hissetmiyordum yani. Aksine utangaç bir tiptim ama... kendimi bir kadın olarak ifade etmekle ilgili, bir genç olarak ifade etmekle ilgili heyecanlıydım diyeyim yani. Bu böyle stilimle alakalı bir şeyim vardı. Seksi hissettiğim bu ara olabilir bence.
Hı hı.
Yani evet belki en gerçekten seksi hissettiğim dönem
böyle bir oturmuş
olduğum...
şey, özgüvenli, kendini bilen, oturmuş bir fikri var, olgunlaşmış, nazlı mı çıktı? O da kendini seksi mi hissettiriyor?
Evet, sınırlarım olduğunu ve sınırlarım olabileceğiyle ilgili bir özgürlüğüm olduğunu hissettikçe daha seksi hissediyorum.
Güzel. Evet, sınırsızlık da bir bilinmezlik gibi, doğru söylüyorsun.
Evet. Yani daha seksi hissettiğini zannettiğin bir cinsel hayatın olabilir o an. Ama sınır koyma özgürlüğünü kendinde hissetmiyorsan ya da sınır koyman durumlar sende panik yaratıyorsa kesinlikle seksi hissetmenin bence o anlamda kadınlık olarak özgüvenle ve duruşla bir ilgisi var. Şu an bu sınırlarım daha belirgin. Hı hı. Bir sürü insanın bana bir sürü şeyi artık yapamayacağını daha çok hissettiğim bir dönemden geçiyorum. O da bana daha seksi hissettiriyor, daha kadın hissettiriyor.
Bu
çünkü...
hissediliyor bu arada. Evet, seni tanıdığım zaman diliminden, bu zaman diliminden. Şeyi bir görebiliyorum. Ama bunu sen bende de hissediyorsundur. Yani büyüdük, geliştik, zaman geçti falan, bir sürü şey yaşadık, tecrübe ettik. Şöyle bir şeyin var yani auranda.
Güzel, evet. Sevindim. Bunun fark edilmesi.
Fark et. Ben ama yani ben fark etmişim. Yani şey,
Nazlı'dan kadınlar fark etsin.
Aynen, Nazlı da çok gelişti falan demiyorlar. Kendisini düşününce yani.
Oluyor. Instagram'dan o kadar birbirimizi görebiliyoruz ki.
Çok. İnsan yani analiz edebiliyor gerçekten her şeyi.
Evet, o çok seçilmiş bir persona olsa bile her şey ortada aslında.
Nazlı, İstanbul'da doğdun, büyüdün. Hı-hı. Anladığım kadarıyla Ataşehir'de.
Yok, çeşitli semtlerde. Aslında Göztepe'de. Ya hep karşının işte karşının Kadıköy taksisi. Tarafı. Ataşehir'de şimdiki Ataşehir gibi değildi biz yaşadığımız dönemde. Ama liseyi orada okudum. Ortaokul olarak geçen o ilkokulun zaman dilimini orada okudum. İçeren köyde oturdum. Yani böyle çeşitli semtlerde oturdum.
Peki, seks ailenizde, ailenle yaşadığın dönemlerde, gençliğinde, küçüklüğünde bir tabu muydu? Cinselliği keşfetme sürecini soracağım. Ailenle bunu paylaşabildin mi? Hı hı. Ne tepkiler aldın? Tepki aldın mı? Oturup bir sofrada bu konuşuldu mu? Hiç anlatamadın mı?
Ya hiçbir şey tabu değildi çok ailemde. Benim çok genç bir ailem var. Hani beni yaptıklarında çok gençlerdi yaş olarak. Çevre olarak da onlar da Şişli'de, Beyoğlu'nda büyümüş ki insan yani. Dolayısıyla onlar ben büyürken de böyle standart geleneksel bir aile formunda pek değillerdi. Bir kere çok queer bir çevrede büyüdüm. Bu benim için hani hayat gelişen bir...
Bak, evet. Yine söyleyeceğim, ben otoparkçı babayla büyürken insanlar nasıl büyüyor?
Ya benim de çok annemin yaydığı bir şey aslında. Mükemmel. Babamda da birçok kalıp eminim vardır ama çok anaerkil bir şeydeydim yani. Ben babama herhangi bir şey sorsam annene sor derdi. Yani öyle bir izin alma pratiği olacaksa bile o annem neydi. Eminim babamla ilgili bir sürü durumda da o özgürlük alanında haksız olabilecekken onu açmıştır. Ama annemle böyle çok beraber büyüyen bir şeyimiz var yani. Babamla çok uzun bir süre zaten yurt dışında yaşadı ben çok ufakken. Ve böyle ikimiz seyahatlere giderdik. Ben onların her zaman gece hayatının, eğlence hayatının bir parçası oldum. Şimdi heteroseksist bir şeyim yoktu, bir bakışım yoktu. Hatta çocukken şöyle bir şeyim var. Bir çocuk bluliği olur ya böyle. Bir arkadaşım bana sen bu adama niye teyze diyorsun demişti. Ve ben böyle çünkü o benim teyzem.
Mükemmel.
Ve o kadar şey gelmişti ki bana, niye olamasın ki yani, bu cinsiyetle ilgili bir öğretiyi çok ufak yaşta almış olmak bir şey değiştiriyor tabii ki. Ve evet, annemle her şeyi konuşabilir gibi bir şeydim aslında. Hani böyle konuşabilirim diye her şeyi konuşmadık. Yine sınırlarımız vardı, hala da var. Ben ona çok soru soran bir insan çok olmadım ama temel bir cinsel bilgiyi evet verdi yani ben büyürken. Ve şey vardı, hani bana hep söyledikleri bir cümle, hayatta başına gelen hiçbir şey senin sandığın kadar kötü olamaz. Bu benim için çok bence özel bir şey ve belki de her ebeveyn muhtemelen çocuğuna bunu hissettirmeli. Çünkü senin için çok büyük olduğunu düşündüğün fazlaca şey olabiliyor. Ama buna rağmen senin programda da konuklar çok bahsetmiş. Bu ilk cinsel deneyim konusunda orada annemin bir şey ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın. Onunla ilgili böyle daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu ben lisedeyken. İşte sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan filan. Hani böyle
bir yiyişme söz konusu.
Belli gibi şeyler oluyor yani. Orada böyle... Belki baskı bile denebilecek bir hani ısrar ve hep söylediği bir şey vardı yani. Hatta böyle benim yakın arkadaşlarım o dönemdeki çoğu benden daha erken cinsel olarak işte açıldılar. Aktif olmak deniliyordu, çok güldüğüm bir şey. Aktif olmak mı? Onlar böyle hafif böyle beni tutucu musun sen falan. De artık bu böyle özel birini beklemek ne demek falan. Yani ben böyle yani sevgilim ne oldu? Yani daha böyle sevgilim biriyle olsun gibi. Bir.
Oldu mu?
Öyle oldu, evet.
Güzel miydi?
Evet.
Annene gidip söyledin mi?
Evet.
Hemen gittin, anne ben o özel birini buldum zaten, muhtemelen sen de tanıyorsun şu.
Tabii,
ve
tabii.
Biz seviştik.
Aynen. Hatta ilk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu, şimdi hep terliyor. Söylemiştim sigara içerken.
Ne?
Şöyle bir şey yaşadım ya, çok tabii yaşım çok şey yani, böyle 17'nin sonlarındaydım. Ve işte öyle bir şey yaşadım ve inanılmaz panik oldum. Ve sabah 7'de böyle sessizce eve girdim. Annemle babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan, anne çok kötü bir şey oldu, uyan. Bir kadın çok panik oldu tabii ki. Ne oldu falan, mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Söylesene kızım ne oldu? Anne ne yapacağımı bilmiyorum. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Çok kötü. Ve annem panik, hemen söyle ne oldu dedi. Ben böyle içimde prezervatif kaldı. Ve o kadar benim için dehşet verici bir şeydi ki yani. O çünkü nereye gitti yani, anlatamam, nereye kadar gidebilir. O içeride neye dönüşecek? Biz bir durum mu yaratacak? Sağlığıma bir şey mi olacak? Nasıl çıkarılacak? Ve o kadar böyle o panikle ve annemin tepkisi şöyle oldu. Gülmeye başladı o kadar korkmuş olmamdan.
Ama bu ilk seksin değil.
Ama yani neredeyse
ya, o
yani
dönemler,
böyle
o dönem
evet
mi?
Üçüncüdür, ha, dördüncüdür.
Geçmiş olsun. Sonra yani, çıkarttılar mı?
Evet, hastaneye gittik. Ben kendim kurcalayarak kötü hissettiğim için çok kolay bir şey yani. Böyle yani hani,
böyle şeyler olabiliyor bu
böyle
arada.
Böyle şeyler olabiliyor, evet. Ve hiçbir şey bilmediğinde bununla ilgili
çok kötü.
Çok korkuyorsun. Ve bunu paylaşabilecek, bunları paylaşabilecek bir bu kadar en ufak bir şey bile yani bu belki. Hiç sağlıksal olarak hani çok zararlı olmayacak bir durum. Ama bunun bile insanda yarattığı panik çok büyük oluyor. O yüzden bunu anneyle paylaşabilmek evet çok önemli.
Evet. Tampon unutmak da benzer bir şey bu arada. Kötü bir yani, unut yani var mı yok mu, bir anda böyle benim bir kere aklım gitti. Tampon içimde mi dışımda mı? Ne çıkarttım mı çıkartmadım mı?
Ben unutmam bence ya. Ben tampon olduğunda çok eskiden hemen hemen kere değiştirmeliyim gibi oluyorum.
Ya tamam, ama o küçükken bir kere bir gitti, aklımın bir yerde gitti. Ve of, asla yani sokuyorum parmağımı, sokuyorum yani bir şeye ulaşamıyorum ama içinde olduğuna inanıyorum. Değilmiş tabii ki yani, çıkartmışım, takmayı unutmuşum, neyse. Ama bunlar da olabiliyor yani. Kuşa kuşa ben de doktora, hastaneye gitmiştim. Şey, hanımefendi içinizde bir şey yok.
Size bilgi vereyim.
Denmiş. Sorularıma bakıyorum. Herkes beni dinliyorsa, hala bu programı dinliyorsanız. Seks esnasında konuşkan mısındır?
Yok.
Aa.
Yani tabii ki coşkulanma ve konuşma yani olur ama hani konuşkanım diyebileceğim
bir sohbet etmem.
Böyle 2000'ler başı komedi filmlerinde falan çok olurdu ya, full konuşan, full erotik konuşan falan. Yok.
Peki unutamadığın bir seks anını bizimle paylaşmak ister misin?
Ya unutamadığım seks, bunu düşündüm galiba, biriyle arandaki romantik ilişki bitince o seks anıları da mı bitiyor? Yani muhakkak olmuştur böyle, bir şeyleri ilk defa keşfettiğin atıyorum, ya da bir şeyleri o zamana kadarkinden daha yüksek yaşadığın anlar olmuştur ama böyle hani...
Belki şey diyebilirim, ama ilginç bir yerde sevişmiş olabilirsin.
Ha, böyle çılgınlık, aynen,
dışarıda,
falan,
aynen,
gibi.
Bir çılgınlık gibi işte abi, bir otobüste, işte bir uçakta, bir kayanın altında. Hani öyle, onu da yaptım ben falan diyebileceğim bir şey olabilir. Hani unutamadığın illa böyle Allah'ım çok iyi seviştik gibi değil de, dediğin şeyde çok haklısın bu arada.
Değil mi?
Düşünüyorum ben de unutamadığım, wow, o gün de çok güzel seviştik değil yani. Hmm. Var, bir sürü var.
Ama ilk cinsel deneyimim gerçekten aklımda, çünkü benim partnerimin de ilkiydi.
Aa.
Evet, o çok aa bir şey gerçekten. Ve onu beraber böyle şey yaşama anı komikti yani hani. Wow gibi bir şey karşılıklı yaşamak eğlenceli. Dolayısıyla o günü hatırlıyorum. O beraber bir tören gibi oluyor yani.
Abart.
Öyle, çünkü
ne özel, ne özel işlemiş anan ya. Abart.
Ay böyle şey anlamında yani, böyle bilmiyorsun ya hiçbir evet, şey. Evet. Karşı tarafın da bilmemesi çok komik bir şey. Yoksa ona bek yani, seks bile denemez. O böyle,
evet, evet, başka bir şey.
Evet öyle. Sanki hani beraber bir sırrı paylaşıyormuşsun gibi. Evet. Ona zaten bir cinsel deneyim dahi denemez belki.
Doğru. Mastürbasyonla aran nasıl?
Dur şimdi şeye takıldın, bunu da söylemek isterim yani. Bu da bir şey, bir kalıp ya. Tabii ki böyle bir özel olsun, o olsun,
hayır,
bu olsun gibi bir şey.
Hayır, ben dalga geçiyorum. Ben İnsanlar... de çok özel yaşadım. Ama hani şeyde arada evet, abarttım, güldüm. Dinleyenler beni biliyor. Ben zaten 10 yıl sevgili seviştim. 10 yıl beraber
evet,
oldum.
Dinledim.
Ertesi gün aynada kendime bakıyorum işte falan. Şu an artık kadınsınlar bilmem ne.
Ha öyle mi?
Tabii canım, ben çok senden daha kötü tören yaptım yani.
Ya benim o kadar.
Sen de, ama sen de kırmızı kurdele kesmişsin yani.
Tabii.
Yoksa ben hani şimdi bunu konuşmamız gerekirse ikimiz de söyleyelim. Seviş yani. Sevişin gitsin tabii ki.
Evet.
Rızanız varsa, istiyorsanız vesaire. Onlar,
hayır, o bir
ayrı
şekilde senin için kötü bir deneyim olduysa da problem değil. Çünkü daha kötüleri olacak.
Evet, o
ya
doğru.
Maalesef bu böyle yani.
Aynen. Ve ilk seksten zevk almayı falan kimse beklemesin de diyebiliriz. Böyle zor, evet, bir şey oluyor. Neyse,
o
yüzden
çok,
öyle dedim.
Böyle bir şeymiş gibi oluyor muhtemelen. Ve ha böyle bir şeymiş dediğin de hiç öyle bir şey değil. İlerleyen zamanda göreceksin,
evet,
ki arkadaşlar.
Aynen öyle. O yüzden orayı dalga geçip hızlıca geçtim ama aslında kendimle de dalga geçiyordum o anda. Mastürbasyonla aran nasıl? Kendinle vakit geçirmeyi sever misin?
İyi falan değil.
Hiç fena değil.
Ya iyi deyip de geçemem. Çünkü hani mastürbasyon üzerine çalışan arkadaşlarım var yani ve bunun önemini kendine yaşatan diyeyim. O yüzden ben böyle bir mesai kendimle almıyorum. Kendimle o ilişki konusunda bence o kadar da böyle şey bir durumum yok yani. Bilinçli bir kendimi keşif mesailerim yok. Ve bu önemli bir şey aslında. O yüzden iyi demek de böyle zorlanırım yani. Bunun hakkını vermiyorum ama şu anda bir ilişkim olmasının da muhtemelen
tamam,
büyük
şu an
bir
öyle
etkisi
ama
var.
ne bileyim, ilk mastürbasyon yaptığın, kendini keşfettiğin, belki de daha hiç sevişmediğin o dönemde nasıldı mesela? Nasıl başladı o hikaye? Öyle şeyler var mı? Ben full mastürbasyoncuydum.
Evet.
31'ciydim yani.
Hepimiz ama herhalde, değil
İşte yani
mi?
o aslında yani, yoksa sevgilin
Evet.
varken mastürbasyon yapmaya üşeniyorsun yani, bir yandan da artık onu aramıyorsun eğer çok seviştiğin bir
Aa, o başka, o başka.
farklı.
Evet.
Evet, ben de şimdi artık yalnız hayatımda şey fark ediyorum. Abi evde hep biri varmış ve ben o kendimle aslında o yüzden çok ilgilenemiyormuşum falan gibi bir şey yaşıyorum.
Ben o vakti yine kendine ayırmayı önemli buluyorum ya, ilişkinin içindeyken de.
Evet, beni zaten geçin ya. Ben tembelleşmişim o
Ha,
konularda yani.
ben de biraz tembelim ama öyle
Tembellik
denebilir.
gibi
Hiçbir
işte
zaman
yani.
çok, pandemide ben yani yalnızdım. En uzun bekar dönemim pandemideydi. Orada da eğlenceli vakitlerimiz oldu kendim ve ben.
Aynen, ben kendim ve ben. Peki şeyin, fantezilerin var mı? İşte gerçekleştirdiğin, gerçekleştirmek istediğin, asla gerçekleştiremem ama keşke hani şöyle de bir şey olsa dediğin.
Galiba ilk böyle işte ilk gençlik yıllarında, ilk cinsel hayatım başladığında o daha fazla oluyor insanda. Niye böyle bilmiyorum. Başka
Yine
insanlarda
tembellik
da
mi
mı böyle
acaba?
mi? Yani daha fantezi dünyan galiba.
Hayal gücün daha belki o zamanlar
Hem öyle hem de
uçuyordu.
şeyleri daha çok fark ediyorsun. Genel böyle bir dünyada neyin seksi ve neyin erotik ve neyin hangi fantezinin hoşa gitmesi gerektiğiyle ilgili bir algı var ya, ne bileyim, porno izlemeye başlasan, sırf meraktan bile böyle porno şeylerine girmeye başlasan görebileceğin belli başlı şeyler var ve bunlar senin cinsellikle ilgili imajinasyonuna sanki sana aitmiş gibi dahil olabiliyor. Ben şu an mesela cinsellikte kurduğum ilişkide daha şey bir evredeyim. Yavaşlamak, o libidonun geldiğinde onunla böyle atmak ve rahatlamak değil, onun için de vakit almak. Daha hani spiritüel bir insan değilim ama daha gerçekten o zaman alarak ve nefesle çalışarak daha cinselliğimde boyut atlatmak falan gibi
Falan.
bir kafadayım. Onun üstüne çalışmak istiyorum.
Güzel.
O yüzden onların içinde benim için fantezi olarak söyleyebileceğim seksi bulduğum şeylerin imajı da değişti. Onu böyle şu an fark ediyorum ve şaşırıyorum da biraz bundan.
Evet. Doğru. Doğru, böyle düşünce ben de farklı. Ay, şöyle de bir fantezim var diyemem şu anda ama eskiden çok derdim. Şurada da bir şey, burada da şöyle.
Evet, o da böyle kışkırtıcı geliyordu herhalde.
Evet, doğru. Seks için peki hayatındaki vazgeçilmezlerden biri diyebilir miyiz?
Tabii
Yani
yani.
bir şöyle libidonu durduruyorsun dediğimizde, seks hayatını yavaşlatmak değil yani.
Hı.
Aslında aktif ve güzel.
Tabii.
Çok sonra cımbızla laf alıyor.
Küçük
değil mi?
travmalar.
İyi, değil mi? Sevişiyorsunuz.
30'ların başında birisi olarak tabii ki sağlıklı bir kadın. Yani seks vazgeçilmez mi diyebiliriz, tabii ki canım diyebiliriz. Kesinlikle vazgeçilmezim. Ama sırf seks olsun diye biriyle ilişkilenen bir insanda hiçbir zaman olmadım. Yani ne bileyim, benden daha böyle seks odaklı ilişkilenen arkadaşlarım var. O konuda biraz daha ne bileyim, ben ketumum diyebilirim. Benim hani arzulayacağım insan da daha genç yaşlardayken bile yine bir komik olması lazım. Bir işte ne bileyim, ya beni güldürür oradan hoşlanırım ya bir şey, ya bir şey de hissetmem gerekti. Hiçbir zaman ne bileyim biriyle buluştum işte Tinder mindir seks yapacağız gibi bir şeyim olamadı. Hayatımın uzun bir döneminde de ben muhafazakar mıyım diye düşündüm. Ama istemedikçe de kendini böyle şeylerde
Tabii
zorlamamak
ki.
lazım. O yüzden böyle ille de böyle bir şey olsun istiyorum. Onun da bir vakit geçirilebilir, bir şey paylaşılabilir. Bir tanıdığın devamında böyle vakit geçirmeye devam edeceğini düşündüğün ya da en azından o an için. Ama tabii ki bu konularda da libido seni yönlendiriyor. Onları da sonradan fark ediyorsun.
Tabii ki. Evet. Katılıyorum söylediklerine. Hepsine.
Ama şimdi tabii ki vazgeçilmez. Bir ilişkide, bir romantik ilişkide ya bu iyi değil ama başka şeyler var diyebilen biri olabileceğimi pek zannetmiyorum.
İşte büyük konuşma da deyip bak yine kendine ele bir.
Doğru. Doğru bir şey söylüyorsun.
Yok evet. Büyük yani sen başka bir şey yaşıyorsun.
Sağlık bu yani evet. Bir sürü insan.
Bu arada şey evet bazen bana şey gelmiyor. Benim için her şeyden önemliydi seks. Hı-hı. Ama dediğin gibi öyle herkese sevişen bir insan da asla olamadım. Hislerimle gittiğim o insanla deli gibi sevişmeliyim. Ama sonra böyle şey tamam abi ya sevişmekte zorunda değiliz doğru gibi bir noktaya geldiğime kendime hiç inanamadım. Bir de ben böyle bir program yapmaya çalışırken böyle bir kafaya girdiğim dönem daha zordu. Ay tamam niye ben kendimden bahsediyorum yine? Yeter artık 125 bölümdür bahsettim yine kendimle ilgili detaylar. Senin bakışını yerim. Senin dinleyişini
şeyi
yerim.
Şeyi düşünüyorum bu programı yaptığın için böyle insanların sana bakışı beklemediğim bir şekilde değişti mi?
Hayır hiç. Çünkü zaten nasıl biriysem burada da öyle konuştuğum için hı hı. Yani çok dilimde biriyim aslında. Hı hı. Hani çok pratikte onu da siktim, şunu da yaptım falan değil aslında. Hep kötü ve başarısız seks hikayelerimde başladı bu programı yapmam. Komik olur falan diye başladım. Sonra da zaten tek eşli bir uzun dönem ilişkiye devam ettim. Hani sadece malzemem bittiği için, hani anlatacak o hikayelerim bittiği için bir ara düşüşteydim.
Düşüş.
Bir düşüş. Hani böyle artık seks konuşmak istemiyorum galiba deyip başka sorular soruyordum. İlgimi de çekmiyordu. Hmm. Bir öyle bir şey mi? Şimdi bu sezon tekrar toparladım. Ama bir ara öyle bir şeyim vardı. Seks konuşmak zorunda değiliz falan deyip ne haber? Hürriyet Pazar röportajları yaptım. Bir dönem. Neyse. O zaman sana dönecek olursak yine kendimi anlatıyorum. Seks mi, sinema mı?
Çok komik bir soru bu.
Evet. Ama seks mi, yemek mi diye bir sorum vardır klasik.
Evet. Ama yemek de böyle şey, o insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğu için.
O zaman seks mi, yemek mi?
Sinema sonrası seks çok güzel.
Doğru. Son olarak son sorumu sormaya başlıyorum. 41. dakikadayız. Hiç fena değil. Son olarak sinemanın çok fazla sansüre uğradığı bir dönemdeyiz. Tacizci çok insan sektörde barınabiliyor. Birçok sinemacı haksız yere yargılanıyor. Bunlara dair senden bir şeyler duymak isteriz.
Müthiş. Ya benim hayatta böyle en yolumu belirleyen insanlardan biri Çiğdem Mater ve o işte çok uzun bir zaman oldu şimdi her an yanımda da olabilir aslında yani iletişimini oradan hiç kesmeyen ve hayatla bağını asla maşallah ve pöl olsun koparmayan bir yerde ama ben ve çok neşeli hala ve tabii ki her zaman neşeli değildir ama en azından bizlere yansıdığı kısım oradan bize güç vermeye devam ettiği bir müthiş bir duygu içinde haklı olduğu için olduğunu söylüyor hep ve bu doğrudur. Yani gerçekten bu büyük bir kuvvet. Ama bende mesela hiç öyle cereyan etmedi. Çünkü benim bir kadın modeli olarak çok baktığım, yakın durduğum ve beraber eğlendiğim bir arkadaşım. Ve onun böyle bir haksızlığa uğraması benim tuhaf böyle açıklayamadığım bir yerden gücümü çok kırdı. Üretmekle ilgili, kadın olmakla ilgili, bir kadın olarak üretmekle ilgili, haksızlığa karşı verebileceğim, veremeyeceğim reaksiyonlarla ilgili benim hakikaten kuvvetimi ve direncimi kırdı ve onu yeni yeni toparladığımı hissediyorum. O yüzden evet çok büyük bir haksızlık şeyi var şu anda. Bütün şeyler birbirine karışmış durumda adalet kavramıyla ilgili. Ve bir kadın olarak bunu zaten gündelik yaşamında sürekli hissedebilirsin yani. Birinin sana haklıyken sen haksızsın deme ihtimali o kadar fazla ki. Taciz konuları da böyle. Herhangi bir ifşada bulunduğunda insanlar bunu çok kontrolsüz bir şekilde sorgulayabilir. En yakındaki insan bile, bir kadın bile Bazen bir queer bile. Bunun sınırı yok. Herkes birbirine bir yargı üretebilir. Hiç kimse o anlamda harika etiklere sahip olmayabilir. Ve bunun içinde gerçekten güçlü kalmak çok zor. Bunu bildiğim için şimdi galiba böyle 30'ların başında en büyük derdim, birkaç aydır gözlemliyorum ki böyle bir 6-7 aydır. Kendimden daha genç olup da daha çekingen, işte toplumsal olarak dezavantajlı bir yerde sırf kadın veya queer olduğu için ya da mizacı gereği çekingen olduğu için ve sinema sektörüne girmek isteyen bir gence yapılan en ufak bir zulüm veya zorbalığa bile tahammülüm yok. Bunu fark ettim ve bu hoşuma gidiyor. Yani bu içinde olur ya insanın her şeye, yani bir sürü şeye karşı, hepimiz bir sürü şeye karşıyız ama bazı şeyler daha şahsi meselemiz olur zaman içinde. Bu büyümekle alakalı muhtemelen. Bir kadın olarak kendimi büyüttüğüm yerde ben de şu an şöyle bir bakış var. Ben yani şu anki bağımsız sinema endüstrisinde uzun zamandır emek veren birçok kadın bana yalnız olmadığımı nasıl hissettirdiyse ben de şu anda aynı ayıklık, cesaret ve güven içindeyim. O yüzden şey benim için çok önemli. Kendinden bir alt jenerasyondan insanlarla iletişim içinde olmak, etkileşim içinde olmak, onlara bir şey yapabildiğimde yardımcı olabilmek, bir şey yapamıyorsam yönlendirmek. Bu bir şey üretmekle ilgili olabilir, karşılaştıkları olumsuz bir şeyle ilgili olabilir. Ve bunu hani çok önemsiyorum. Çünkü oyunculuk eğitiminin çok sınırların belirsiz olduğu, hiç tanımadığın bir adamın biriyle bir odada uzun saatler çalışabildiğin ve fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlayabilme ehliyetini o insana verdiğin bir çalışma biçimi. Ve bu çok sık suistimale uğruyor. Ve çok sık taviz verebiliyor insanlar. Ve bilmedikleri için birçok şeyin nasıl olabileceğini, sınırlarını, hayır demeyi henüz öğrenmedikleri için sırf gençlikten bu suistimaller çok akıl almaz derecede korkunç yerlere gidebiliyor. Ve biz bunların çok azını biliyoruz. Hani bir şeyler ifşa edildiğinde çok şaşırdığımız şeylerin birçoğu emin olun hiçbir şey yani. Ben de birçoğunu yaşamadım ama bahsettiğim gibi daha güvenli bir ortamda bu sektöre girme şansına sahip olduğum için yaşamadım. Ama benim birçok yaşadığım çok korkunç hikayeler yaşadılar. O yüzden de bununla ilgili yani tiyatro eğitimi, oyuncunun algılandığı yer, oyuncuya neyin yapılabilir, neyin yapılamaz olduğu, oyuncuya hiçbir şeyin bir yönetmen veya bir hoca istediği için yapılamayacağı, o sınırların sadece o insanla ilgili olduğu konusunda çok ben şahsi olarak daha fazla çalışmak, konuşmak, araştırmak ve insanlarla paylaşım içinde olmak istediğim dönemin içindeyim. Belki bunu söyleyebilirim ve susma bitsini hani bu yüzden de çok önemsiyorum. Hani bunu böyle dinleyip bu programı nereye işaret etmek böyle nereye gitmeliyim diye düşünen bir sürü insanın susma bitsini işaret edebilirim net bir şekilde güvenli bir alan olarak. Sansür de tabii ki şu anda bir konu, büyüyen bir konu. Yani bizim için çember daralıyor gerçekten. Sansür eskiden çok bildiğimiz bir takım konularla ilgiliydi. Yani sınırlarını bildiğimiz bir sansür mekanizması hep vardı ama şu anda kestiremeyeceğimiz kadar büyük yani bir yere gitti. Büyük. Bütün sendikalarda biri olup şimdi sansüre karşı ses çıkaralım diyor. Bunu da önemsiyorum. Herhalde daha üretim yapan insanların daha yan yana olması gerektiğinin artık farkında olduğu bir zamana giriyoruz. O yüzden umutlu bakmaya çalışıyorum. En azından bir şeyleri konuşuyoruz. Bu önemli bir şey.
Evet, bunları gelip şu an konuştuğun için ve son söylediklerinin hepsine katılıyorum. Üzerine bir şey de katmak istemiyorum. Etkili bir yerde bitirmek istiyorum. Nazlı Bulum'un tiradını dinlediniz.
Umarım karışık konuşmadı.
Hayır.
Cümlelerim bitti umarım.
Sonuçta birçok konuyu ele aldığım bir soruydu ve sen de hepsine değindin. Haksız yere yargılanan herkesin yanındayız. Başımıza ne geliyorsa susmamalıyız. Ve herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda da buradayız diyorum.
Evet, kesinlikle.
Ve Nazlı da bunu diyor. bu program bitti arkadaşlar. Teşekkürler.